Selam, ben kanalın hostu Atakan. Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi EDU ve bir podcast üretim ağı olan Bubbleworks Medya'nın işbirliğiyle kulaklarda iz bırakmak üzere hayata geçirilen Gelişim Yolculuğu Podcast kanalına hoş geldin. Bu kanalda kariyerleriyle, hayatın çeşitli alanlarındaki açtıkları zorluklarla, eğitimleriyle ve elde ettikleri başarılarla hepimize ilham olan pek çok değerli konuğumuzu ağırlıyoruz. Kanalda 3 farklı serimiz var. Bu bölümde yalnızca iş dünyasında değil, hayatlara dokunup büyük zorlukları aşarak etkileyici işlere imza atmış olan konuklarımızla buluştuğumuz Başarının Sesi serisinden harika bir içerik seni bekliyor. Keyifli dinlemeler. Herkese selamlar sevgili Gelişim Yolculuğu dinleyicileri. Sizlerle birlikte yeni bir bölümde daha kulaklarınızdayız ve Başarının Sesi serisindeyiz. Bu seride aslında benim ta yıllar önce İTÜ'de girişimcilik süreçlerinde ilk böyle adım attığım yıllarda tanışma fırsatı bulduğum, o zaman da çok etkilendiğim, süreçlerini yakından takip ettiğimiz ve ya acaba bölümlerde konumlanabilir mi, fırsatı olur mu falan derken heyecanlandığımız bir konuğumuz var. Tuğrul Tekbulut. Kendisi bir girişimci, yatırımcı ve aynı zamanda logo yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız?
Hoş bulduk.
Vallahi sizi ağırlamak büyük bir mutluluk, şeref.
Çok teşekkür ederim. Benim için de öyle.
Çok sağ olun. Gerçekten böyle çok güzel ve aslında girişimciliğin Türkiye'de bugün anladığımız girişimcilik olarak en azından yeteri kadar anılmadığı dönemlerde çok güzel işlere imza atmış olduğunuz bir kariyeriniz var. Daha da güzeli bence, ya yeter tamam ben artık hani kenara çekileyim demek yerine halen daha da bu süreçleri çok güzel bir şekilde devam ettiriyorsunuz. Ben o yüzden bir sözü size devretmek istiyorum. Pek çok kişi tanıyorum ki tanıyordur ama yine de bir sizden dinleyelim yolculuğunuzu.
Ben Tuğrul Tekbulut, 1958 doğumluyum. Artık girişimcilik için konuşmak üzere çok ileri bir yaş. Artık otobüslere bedava binmeye başladım 2 aydır. Fakat herhalde bu hastalığı ve mikrobu edindikten sonra kronik olarak girişimcilik hastalığımız devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Mühendisliğinden mezun oldum. Elektronik alt uzmanlığıyla. 1983 yılında orada master'ımı yapmıştım. Bu arada bir askere gidip geldim. O zaman kısa dönem askerlik verilince hemen bir üniversiteden bir dönem izin alıp askere de gitmiştim. Sonra bir yıl kadar bir şirkette çalıştıktan sonra profesyonel olarak çalışmanın bana uygun olmadığını düşündüm. İkincisi fazla da isteyeceğimiz düzeyde iş olanakları yoktu. Yani bizim girişimciliğimiz bir fikri gerçekleştirmekten çok açıkçası o fikri bulmak için yıllarca çabalamakla geçti. Açıkçası gidelim biz kendi kendimize bir iş yapalım diye biz Boğaziçi'nden ve İTÜ'den 8 arkadaş bir araya geldik. Böyle ne olacak halimiz diyerek ve bayağı becerikli, çalışkan, akıllı grup oluştu. Fakat tabii ki hiçbir iş hedefi vesaire olmadığı için bir müddet sonra dağıldık. Bu arada biliyorsunuz örnekler oluşmaya başladı. PC icat edilmişti. Yani PC çıkmıştı 3-4 sene ve Türkiye'de geliyor. Bu PC bütün dünyada bir girişimcilik başlattı. Zaten girişimciliğin bugünkü anlamıyla gelişmesine neden olan şey bence bilgi teknolojileri.
Tabii sanki müteşebbis olmaktan girişimci olmaya doğru geçen bir şey var.
Aslında bizim zamanımızda bundan 40 sene önce diyeyim böyle girişimcilik diye bir laf yoktu. Müteşebbislik diye bir şeyle vardı. O da zaten devlet teşviğiyle fabrika kurmak anlamına geliyordu. Yani böyle startup kavramı falan işte Amerika'da Microsoft, Apple vesaire garajda kurulan şirketler vardı. Bunlar olmuştu ama bizim ülkemizde buna girişimcilik değil, kendi işinde çalışmak denirdi. Yani esnaflığın başka bir türlüsü olarak söyleniyordu. Biz önce kendi işimizde çalışmak konumundan girişimciliğe doğru dönüştük. Ne oldu? Bu PC'nin yaygınlaşmasıyla birlikte bir yazılım fırsatının çıkabileceği ortaya çıktı ve arka arkaya yazılım şirketleri kuruldu. Ve hemen hemen şunu söyleyebilirim ki hemen hemen bütün o gün kurulan yazılım şirketlerinin hepsi benim dönem arkadaşlarım. Hepimiz de birbirimizin rakibi olduk sonradan. Ve bu işi başlattık. PC'nin olması aslında bugünkü modern söylemle bilişimin demokratikleşmesini sağlıyor. Yani artık ulaşılabilir oluyor bir bilgisayar. Hoş o günde bir PC, IBM PC işte 64 kilobayt memory en fazla 640'a kadar çıkabiliyor ve 10 megabayt hard diskle 12 bin dolara satılıyordu. Yani ama bu bile bir ulaşılabilir bir fiyattı. Bu tabii ki bir yazılım piyasası oluşturdu. Böylece de biz de bir bilgisayar edinip yazılım sektörüne elimizi attık. Ya nasıl olsa bilmiyorsak bile öğreniriz diyerek zaten hep öyle oldu. Bu sektörde bugünlere geldik.
Ya aslında şunu da merak ediyorum. Şimdi bizim dinleyicilerimizin çoğunluğu büyük ölçekli firmalarda çalışan profesyoneller ve eminim ki pek çoğu defalarca kez yolu logoyla kesişmiştir veya kendi işini yapan dinleyicilerimiz olduğunu da biliyoruz. Burada o bahsettiğiniz dönemin içerisinde şimdiki dönemle kıyaslıyorum. İşte neredeyse yazılımın bile ChatGPT gibi platformlara yazdırılabildiği veya ben nasıl yaparım denildiğinde Google'ın bize vermiş olduğu cevapların çok ötesinde hedefli cevaplar alabildiğimiz bir dünya var. O dönem yani nereden nasıl bu işin temelleri atıldı? Hani kendi kendinize öğrendiğiniz bir öğrenebilme kabiliyeti var. Bunu bir kenara koyuyorum, bu okey. Ama nereden yani? Hani zaten sistem yani çok yeni ya. Özellikle Türkiye'de muhtemelen.
Yok, şimdi bununla üniversitede buna yönelik bir baz alıyorsunuz zaten. Aha. Yani bir kere çok iyi dijital sistemleri biliyorsunuz. İkincisi zaten yazılım. Boğaziçi Üniversitesi'nin o konuda bence o dönemin bütün girişimcilerinin, bilişim girişimcilerinin 80'li yılların Boğaziçi'nden çıkmasının sebebi orada çok liberal bir ortam var. Yani bilgisayara ulaşmak açıktı kapısı. 24 saat çalışabiliyordunuz. Süper. Yani başka üniversitelerde bu cam ekranın arkasında dururken ancak izinle gidilebilirken bu okulda bunu serbest bıraktılar. Herkes yapılan işler ödevlerinin haricinde oynamak için, öğrenmek için burada çok çok proje yaptı, deneme ya. Yani orada zamanını geçiren insanların çoğu okul işinden çok yeni bir şeyle öğrenmek için falan çalıştı. Bence onun da sebebi budur. Yani bir altyapı olmadan bu zaten olmuyor. Bir yandan da mikroprosesörlerle zaten iş yapmış oluyorsunuz. Assembly ile program yazmış oluyorsunuz.
Daha önceden bir el sıcaklığı var.
Yani el sıcaklığı var tabii. Yani tabii, yapmadan süper. Olmaz. Proje olarak bir tane çalışan kahve makinesi yap, toaster yap. Onlarla başlamıştı bu işler.
Süper. Peki logo yazılım hikayesini de biraz alabilir miyiz?
Valla işte dediğim gibi biz kendi işimizi yapalımdan sonra PC'de para kazanılabileceğini görünce önce bir yazılım işine girelim dedik. Fakat bizden daha akıllı ve daha ticari kafalı olan arkadaşlarımız 1-2 ay önce gidip çok daha hızlı yollar almışlardı. Bize dedik ki öyle muhasebe yazılımları falan yazmayalım, oturalım daha teknolojik bir şeyler yapalım falan. Oturduk fakat bunların çok kısa bir zaman sonra para getirmediği ortaya çıktı. Yazıcıoğlu iş anında başlamıştım. Bunu anlatırız. Öyle ben Türkiye'nin ilk teknoparkıdır diyorum. Orada komşumuz bir abimiz vardı, müteahhit, ODTÜ'lü. Dedi ki muhasebe programı yazsana. Hani biz de muhasebe nedir diye soracak kadar da cahildik açıkçası. Fakat müşteriler sizi yönlendiriyor. Onlardan öğrenerek açıkça söylemek gerekirse muhasebe programı yazdık. Demek ki ihtiyaç buymuş. Hani pazarın içinden CRM falan diyorlar ya, ihtiyacı öğrenmek. Sonunda müşteri bizi yönlendirdi yani sonuçta. Biraz geç kaldık fakat arkasından çok hızlı giderek işte başarılı noktamıza geldik.
Anladım, süper. Yani sahaya kulak vermek her zaman olduğu gibi o dönemde de oldukça değerliymiş. Şu anda da biz inovasyon profesyoneli tarafında işte tasarım düşüncesi, yalın girişim gibi yaklaşımlarda hep sahada test yapmak ve sahanın öğretilerine kulak vermeyi orada anlatmaya çalışıyoruz. Bunun aslında birebir de örneklerinden bir tanesi. Bir yandan da şunu merak ediyorum. Hani şu anda biz böyle daha havalı tabirler, işte growth strateji falan gibi şeyler konuşuyoruz. Aslında işte müşteriyi edinme, retention'ı yükseltme, onun churn'ünü düşürme falan gibi böyle yarı İngilizce, yarı Türkçe bir sürü şey var. Burada logo yazılımın o dönem müşteri tabanını işte büyütmesi, o ihtiyaçları böyle sürekli takip etmesi gibi süreçler, bunlar nasıl gelişti?
Güzel bir soru. Şimdi ilk komşularınızı anlatmaya çalışıyorsunuz, tanıdıklarınızı anlatmaya çalışıyorsunuz ve etrafta da biz böyle bir şey yapmaya başladık diye anlatıyorsunuz. İlk şeyleri öğrendiğiniz müşterileriniz zaten sizin de ilk müşteriniz oluyor. Fakat benim iş dünyasında en büyük aydınlanmam ve bugünkü logonun temelini atan temel konu, ortağımın bana bir tane iş kitabı hediye olarak McDonald's hikayesi çıkan, o zamanlar bu kişisel gelişim kitaplarının ilk çıkış zamanıydı, o kitabı verdi. O kitapta çok etkilendim ben çünkü biz orada bir franchise sisteminin kurulması anlatılıyordu. Ve ha dedim, biz böyle bir sistem kurmalıyız. Bir bayilik sistemi ama bizim adımıza bizim gibi çalışabilecek, daha yüksek katma değerli hizmetler sunabilecek bir şey. Sanki bizim uzantımız gibi çalışabilecek. Tabii çok zordu ama sanırım biz bu konuda bir çok büyük bir başarı hikayesi yazdık ve bu bizim DNA'mızı da oluşturdu. Yani logonun aslında almış olduğu en önemli kararlardan bir tanesi bir satış ağı oluşturmaktır. Ve bunu çok az bir kadroyla, çünkü kendisinin Türkiye'nin hemen hemen her şehrinde bir büyük elçisini oluşturarak, temsilcisini oluşturarak yaygınlığı sağladı. Hatta şunu söyleyeyim, 15. yılımızda Türkiye'nin her ilinde, hatta onun ilçelerinde dahi logoyu bilen ve logonun desteğini verebilen kişiler oluşmuştu. Ve bunlar bizim bildiğimiz düzeyde bayiler de değildi. Türkiye'de bayilik dediğiniz zaman, o zaman işte beyaz eşya bayileri, otomotiv traktör lastiği bayileri, benzin istasyonları gelirdi. Ve bunlar genelde o yörenin zaten tarımdan belli bir zenginliği olan aileler, oranın ileri gelen aileleri olurdu. Ama logonun bayileri hikayeleri böyle değildi. Yani biz bir öğretmeni, bir muhasebeciyi biz iş insanı haline dönüştürdük. Çünkü böyle bir şeyin yani işin ticaret değil bir bilgi iletişimi olduğunu anlatmaya çalıştık. Ya ben yapamam ki. Biz yaptık sen de yapabilirsin. Bizim de yani çok fazla ticari becerimiz olduğu söylenemez. Böyle bir şekilde biz Türkiye'nin içinde on binlerce insan yarattık dört bir yanda.
Bir sürü kişiyi aslında ticarete sokmuş oldunuz yani.
Evet burada. Evet yani işte öğretmen kafası çalışıyor. Bu işin ticaretine girdi. Ama burası hizmet ağırlıklı bir ticaret ve hala öğretmek üzerine gittiği için daha bilgi yoğun ve okuyan, öğrenmeye meraklı insanlar edinmemiz gerekiyordu. Yani büyük parası olan insanlar değil. Zaten biz de düşük parayla başlamıştık. Onlar da aynı şekilde yaptılar ve bugün bu firmaların bazıları çok büyük firmalar oldu. Türkiye'nin hemen hemen her yerinde dostlarımız var, iş ortaklarımız var. Bence logonun da en temel başarısının olduğu iyi ürün üretmenin ötesinde. Ha bir başka şey oluyor. Eğer böyle bir franchise sistem gibi oluşturuyorsanız standart bir ürün üretmek zorundasınız. Yani o da işte pazarlamada çok temel konulardan birisi.
Yani aslında bu bir nevi şu anda da çok konuştuğumuz ölçeklenebilmeyi de getirmiş durumda.
Yani onun da evet açıkça söylemek gerekirse bilinçli mi yaptık, bilinçsiz mi yaptık onu bilemem ama çok doğru yapmışız. Bunda biraz etkisi şudur. Teknolojide iyi şeyler yapmaya çalıştık. Biraz da tabii ki Silikon Vadisi başarılarından çok etkilendiğimiz için onlar gibi olabileceğimize de inandık. O nedenle bu bizi standartlaşmaya, çevredeki diğer insanların bizim ürünlerimizi kolaylıkla satıp müşteri için customize edebilmesini falan sağlayacak tool'lara yatırım yapmamızı sağladı. Yani biz çok para kazanacağımız ısmarlama iş yerine sürüm yapacağımız küçük bir ürünü tercih ettik. Bu bizim gelişmemiz belki uzun vadede oldu ama güçlü olmamızı, pazardan sökülüp atılamamamızı ki sonra çok ağır bir yabancı rekabetle karşılaştık tabii. İç pazarda. Ama logonun öyle bir damarlara işlemiş ve logodan ekmek yiyen diyeyim o kadar geniş bir kitle oluşmuş ki bu artık logo bileği bükülemez hale getiren en temel unsur oldu.
Mesela benim babamlar esnaf 6-7 göbek boyunca kendi işlerini yapan hani geleneksel ticaret yapan bir aile. Halı işi yapıyorlardı. İki tane işte mağazamız vardı. İkinciyi açtıkları an babamlar dedi ki ya bu stok takibine eskiden hani bakıyorsun tek mağaza yönetmek kolay. İkinci veya üçüncüye doğru gittiğin zaman ya bir sistem lazım. Hatta bunu böyle al işine biraz şey vardır yani ebat çok fazladır. Aynı desende bir sürü şeyi böyle takip etmeye çalışırsın falan. O dönem onlar da logo yazılımla tanışmışlardı. Ben de hatırlıyorum ilk böyle kurulumuna işte gelen o bölgedeki artık hani bayi gibi diyelim. Abi işte şöyle böyle anlatan bitirememişiz. Sonra kurulunca hakikaten demişlerdi ki onlar ya tamam hakikaten çok rahatladık. Bir sürü sistemleri hani o klasik esnaflıkta olan mavi klasörler vardır ya ve onun için böyle depo tutarsın yine de girince böyle üstüne yıkılır. Onların pek çoğundan da kurtulmuşlardı. Hakikaten ben de o zaman da hatırlıyorum benim de birkaç kere de kullanmıştım da var yani bizimkilere yardım ederken.
Çok güzel.
Ya burada bile dokunduğunuz birisi var yani karşımızda.
İşte ama siz esnafmışız. Bizim kurucularımız üçümüz de memur çocuğuyduk. Yani biz evet. Ticareti sokakta çok zor öğrendik yani. Hatta niye bu işi yapıyorsun falan diye de çok ciddi eleştirdik. Git bir işe gir.
Maaşını al.
Maaşını al. Garanti bir hayat.
Ayağını yorganına göre uzat. Evet maalesef yani maalesef de demeyeyim ama hayatın şartlarının aslında getirmiş olduğu öğretiler var tabii ki evet, kişilere. Evet. Oradan gelen alışkanlıklar biraz da. Şu an da peki neler yapıyorsunuz? Hem logo tarafı için soruyorum hem de sizin de işte girişimci ve yatırımcı yolculuğunuzdan da bahsetmiştik. Bir isterseniz böyle logonun Ar-Ge faaliyetleri veya işte logonun gelecekteki hedefleriyle şey yapalım. Bir yandan sizin buradaki bireysel taraflarınıza da değinelim.
Çok güzel bir soru. Buradan da zaten bence herhalde benim söyleyeceklerim içindeki ana konulardan biri olacak. Şimdi taahhüt işi yapacaksanız yani sipariş üzerine iş alacaksınız, customize işler yapacaksanız falan İngilizcesiyle deal maker olmak gerekiyor. Önemli bir beceri ve bence bu herkesin yapabileceği bir şey değil. Bir kere ciddi bir esnaflık birikimi falan gerekiyor ailede vesaire. Biz esnaflığı çok zor öğrendik yani açıkça söylemek gerekirse. Ondan sonra tabii de işin de vaktinde ve artında maliyetle bitirmek. Çünkü taahhüt bir iş yaptığın zaman da hep genelde bir indirme falan olur. Şimdi eğer standart bir ürün üretecekseniz ve en direkt bir kanalla satacaksanız iki tane şeye çok önem vermeniz gerekir. Birisi Ar-Ge, öbürü pazarlama. Marka oluşturmanız lazım. Çünkü ürünü insanlar algıyla almaya başlayacak. Çünkü ürünün içeriğini falan bilmiyor artık. Seri imalatla gidiyor. Kendisi de sizin önünüze spesifikasyonla konuşmuyor. İkincisi Ar-Ge'ye çok ciddi yatırım yapmanız lazım. Bunlar da logonun DNA'sını oluşturan iki konu oldu. Yani ben bizim şeyde hasbelkader, belki yabancı başarı ülkelerine dikkat ederek ilk marka oluşturan firma olduğumuzu düşünüyorum. IT sektöründe. Ve bunun için çok ciddi çaba sarf ettik. Para da harcadık. Çok önemli paralar harcadık. Bunun ötesinde de güzel, tekrarlanabilir, güvenilir, her koşulda çalışmaya sağlayacak, belli sıcaklık koşullarında şurada burada çalışacak bir ürün üretmen lazım. Yazılımı böyle standartize etmek, disketi taktığın zaman çalışacak hale getirebilmek çok ciddi konfigürasyon problemleri de vardır biliyorsunuz yazılımda. Bunları çözmek gerekiyor. İşte biz bunun için çok Ar-Ge odaklı ve pazarlama odaklı bir şirket olduk. İyi pazarlama olması için Ar-Ge'nizin olması lazım. Ar-Ge odaklıysanız mutlaka çok güçlü bir pazarlama şeyiniz olması.
Yoksa birbirini besleyen bir döngü var ortada.
İkisine çok iyi. Yani iki eksen bu. İki eksende de başarıda olmanız lazım. Deal maker'lık ayrı bir olay. Gittim abi şurada şu ihaleyi bağladım. O ayrı bir hikaye. Orada da zaten mesela söylerler bu tür şeyler nesilden nesile de pek geçmiyor. Bu nedenle logo Ar-Ge'de güçlü bir şirkettir ve biz paramızın önemli bir kısmını Ar-Ge'ye harcayacağız. Ciromuzun %40'ına kadar çıkar bazı yıllarda.
Çok ciddi oran ya.
Çok ciddi bir oran.
Şey gibi yani hani tavan vergi oranı gibi bir şey yani.
Yani evet artık bunun DNA'sı bu. Şunu söylemek istiyorum. Tabii yapılan her Ar-Ge de direkt ürüne dönüşemiyor. Bazı zaman biz bunun çok lafını söyleriz. Birçok yaptığımız çalışma ve çok para harcadığımız şey para kazandıramadı. Ürün yapamadık, bitiremedik ya da yabancı bir firma geldi. Tabii ki çok büyük sermayeyle bizden önce bitirdi. Sonra biz o Ar-Ge'yi keser etinden, sütünden, boynuzundan yararlandık diye söyleriz onu. Çünkü o mutlaka ileride işine yarıyor. Yani logonun %40'ı Ar-Ge'ye devam ediyor. 30'larla 40 arasında gidiyor. Teknolojinin bu kadar hızlı değiştiği bir sektörde bunu yapmak zorundayız. Türkiye'de bildiğim kadarıyla bilişim sektöründe en yüksek Ar-Ge'ciyiz. Türkiye Ar-Ge Ligi'nde de her zaman ilk sayfada oluyoruz. Ve ciromuza göre de Türkiye birincisiyizdir.
Bununla ilgili birkaç bir şey de görmüştük soruları hazırlarken o yüzden ekstra bir sormak istedim. Çünkü mesela şu anda genelde yazılım odaklı girişimlere baktığımızda ya bir genel bir formatı oluşturuyor. Biraz önce ölçeklenmeyi falan da konuştuk ya biz bir şeyleri standartize ediyor ve onunla devam ediyor. Sonrasında ya yeni ürün çıkartıyor ya da ona böyle ek feature çıkartayım falan filan diye bir arayışı var. Ama biraz önce söylediğiniz şey bence çok değerliydi. Hatta böyle ben bir dönem işte çeşitli matematik kamplarına falan da gitmiştim. Orada da bazı hocalarla denk geldiğimizde şey diyordu. Kendini bir bilinmezliğe bırakırsan matematikte yeni bir şeyler öğrenebilirsin. Yoksa doğrudan kendine hedef koyarak gidemezsin. Yani başta bir kaybolman lazım. Kaybolduktan sonra buradan gelmiştim, şuraya gidebilirim vesaire diye bir öğrenme süreci oluşturman lazım. O yüzden her Ar-Ge'nin doğrudan bir ürün veya sonuç çıktısının olmaması kadar doğal bir şey yok. Bunu kabullendiğin zaman da işte dediğiniz gibi onun etrafında öğrenecek olduğunuz mutlaka bambaşka
şeyler
çıkıyor.
Ama işte onu iyi değerlendirmek lazım. Yoksa tabii israfa dönüşebiliyor.
Tabii
çünkü
o ayrı mesele.
Eğlenceye dönüşmemesi lazım Ar-Ge'nin.
Yok kesinlikle.
Bir pazar odağının olması gerekiyor. Bizim Ar-Ge şeyimizi 3 ufuğa böldük. Bu da çok sevdiğim yazarlardan biridir. Geoffrey Moore, Silikon Vadisi'nin ilk Bible'ını yazmıştı. Crossing'di Kazım. Hala onu anlatıyorum. İTÜ'de 2 sene önce bir konuşma oldu. Gene onu anlattım. Hala anlatılabilecek bir konu var. Tamam o pazara ilk Ar-Ge yapmış, ürünü çıkartmış firmanın nasıl gireceğini anlatıyor da bizim gibi artık belli bir noktaya gelmiş firmanın da burada nasıl sürdürülebileceği konusunda bir şey var. Çünkü çok disruptive bir dünyada yaşadığımız için aslında bir inovasyon sizi bir noktaya getirdiyse aynı zamanda o sizin sonunuzu da getiriyor. Çünkü başka bir yerden çok küçük bir startup alıp gidiyor falan. Bu adamcağız da şöyle bir framework yazmış. Diyor ki evet diyor para kazandığınız alanı disrupt edecek bir iş yapmak çok zordur. Gerçekten de öyle. Birçok firmanın yani o kadar çok örneği var ki bu konunun. Ya biz ne güzel para kazanıyoruz derken bir anda küçücük firmanın çok büyüyüp onların pazarını aldığını gördüler. Ürün ufkunuzu ve Ar-Ge ufkunuzu 3 ufuğa bölün diyor. Yani ufuk 1, ufuk 2, ufuk 3. Ufuk 1 bugün sattığınız ürünler üzerine zaten bütçenizin %60'ını harcayın. Çünkü onları da ayakta tutmanız lazım. Müşteriler oradan size nakit ödüyor. Fakat 18 ay içinde bir yeni ürün koymanız lazım. Yeni bir şey koymak için de buna ufuk 2 diyor. Öyle de bir ürünlerinizin olması lazım. Bir de ufuk 3 ki oraya da işte %30 ayırın ama %10'unu ise tümüyle sizin işinizi yarın yok edebilecek bazı teknolojilere ayırın diyor. Fakat en zor konu ne biliyor musunuz? Ufuk 2'yi ufuk 1'e dönüştürmek. Çünkü mevcut para kazandığınız alana rakip bir ürünü getirmek durumunda oluyorsunuz. Bu şirketlerin içinde yöneticilere de çok büyük sorunlar getiriyor. Yani belki gerektiğinde karlılıktan vazgeçmek. Mesela on-prem işlerde harika kar eden Microsoft en güzel örneği. Bizlerden bahsetmeyelim. Windows'dan harika para kazanıyoruz derken biliyorsunuz mobilden çok büyük dayak yediler ve Steve Ballmer'ın işten ayrılmasına, gönderilmesine neden oldu. Böyle bir şey yani öyle bir liderlik gerekiyor ki bu işlerde gidip hele halka açık şirketlerde yatırımcılara gidip anlatmak lazım. Biz çok güzel para kazanıyoruz, size de çok güzel temettü ediyoruz ama bu gittiğimiz yol değil. Yarın öbür gün bizi şu yıkabilir deyip ikna edebilecek liderlik gerekiyor. Yapamadığınız zaman da işte küçücük bir firma geliyor sizi bu sektörden alıp götürüveriyor. Yani Ar-Ge'yi çok harcıyor almak çok başarılı olacağı anlamına gelmez. Bunları nasıl piyasaya sokabileceğin, şirket içinde bunların dengelerini nasıl oluşturabileceğin, disruptive teknolojilerle çalışmak, yani sizi bugünkü işinizi yok edebilecek bir işle bir de uğraşmak gerekiyor. Ve bunu CEO'nun gerektiğinde bu taşı verip satrançta olduğu gibi gambit yapıp yerine bunu yapabileceği, bunun ben doğru yapıyorumu da ikna etmesi gerekiyor. Hem çalışanlarına hem yatırımcılarına vesaire. Zor işler yani.
Yok kesinlikle. Yani biraz böyle hani konuşmak bazen işte bize dinleyeceğim şey ya diyor ne güzel konuşuyorsunuz falan filan. Sonra ben de bölümlerde şey demeye başladım. Yani konuşuyoruz ama yani siz kaç yılınızı verdiniz hani bu işlere, dile kolay yani her Allah'ın günü o mücadeleyi vermek kolay bir konu değil. Zaten hani çok konumuz değil, olayı saptırmak da istemiyorum ama dünyada da ülkemizde de şu anda gelişen işte bu venture builder yapısı. Yani kurumların kendi içerisinden şirketler çıkarmaya başlaması, kurum içi girişimcilik faaliyetlerine adımlar atması, inovasyonla Ar-Ge'yi ayırıp biraz daha böyle yıkıcı farklı alanlarda ya kendi içinden ya da dışarıdan girişimlerle aslında sizin de yaptığınız gibi adımlar atıyor olması da sanıyorum ki biraz önce anlatmış olduğunuz farkındalıkla ilişkili atılan somut adımlar gibi geliyor bana.
Çok doğru. Bugün bir kurum veya bir ürün sizin bu haftaki maaşlarınızı ödüyor, kiraları ödüyor. Fakat bunu gelecek sene ödeyemeyebilir ve çok da karlı görünüyor olabilir ve bunu feda etmek öyle kolay işler değil.
Sanki öyle gidecekmiş gibi geliyor belki de bir ölçüde bazen,
evet, ama öyle olmuyor.
Gitmeyeceğinin farkında olmak lazım. Burada şunu da merak ediyorum. Şimdi tüm bu yeni adımları atabilmek aslında o açık zihin yapısına sahip bir ekibe de sahip olabilmekten geçiyor ki sizin çok da geniş de bir ekibiniz var. Burada bu kişilerin işte motivasyonunun sağlanması, bir şirket kültürünün ki başlarda birkaç yerde de hani logonun DNA'sını oluşturan bazı yaklaşımlardan da bahsetmiştiniz. Şirket kültürü, çalışanların mutluluğu, kurucu ekibin, yani sizlerin buradaki işte motivasyon, bu dengeyi yönetmek de çok ayrı zor bir şey. Burada da birkaç yorumunuzu almak isterim.
Yani bilgi teknolojilerinde, bilgi dünyasında yaşıyorsanız bir kere kendinize eş insanlarla çalışıyorsunuz. Yani siz kimseden emek satın alamazsınız. Bir kere o nedenle çalışan arkadaşınız, iş arkadaşınıza çok ciddi saygı göstermeniz ve onun size verebileceği çok şeyler olacağını ona hissettirmeniz gerekiyor. Bence bizim gibi sermayenin capital intensif olarak kurulmadık bir sermaye yoğun şirketler değil. Bunlar insan ve emek yoğun işler olduğu için ve eş insanlardan kurul. Bir liderliğin çektiği, işte bu da girişimcilerin çektiği diğer insanlar. Bu insanlara eş davranma kültürünü getiriyor zaten. Ben sadece bizde olduğunu görmedim. Bunu yapmayanlar, çok fazla patron havasına girenlerin ben kaybettiklerini çok kısa zamanda gördüm. Yani başka yere gider. Halbuki bizim şirkette bu tür işlerde bir insan bazı zaman 1000 tane insana bedeldir. Onun için iyi bir ücret ödenmesi, hakkaniyetin olması, insanların burada hak ettiklerini, kazandıklarını düşünmesi lazım. Aranın açılmadığını düşünmeleri gerekiyor. Bu önemli unsurlardan, hele baş zamanlarda biliyorsunuz stock option meselesini çıkartan bu konu biz. Bunu çok yapmaya çalıştık. Ben 2000 yılında Türkiye'de maalesef hala ortam uygun değil, kültür de uygun değil. Yani geleceğe yönelik hala stock option Türkiye'de pek çalışan bir unsur değil. Kurucular arasında belli bir kurucu sayısında oluyor ama çalışanlara stock vermek, hisse vermek çok anlamlı olmuyor. Mesela 2000 yılında halka açılmıştık. Herkese kağıtları dağıttım. O zaman kağıda basılıyordu hisse senetleri. Böyle dağıttık. Bazıları unutmuş onları. Onlar bayağı çok
değerlenmiş bu arada.
Çok değerlenmiş. Çoğu da ya boş ver deyip satmış onu o gün. Ama yani o unutmuş. Köşe bucakta biz de listede görüyoruz. Ya sende şu kadar hisse varmış bunu falan deyince bunlarla daire falan alınıyor. Yani bayağı ciddi şeyler alınıyor. Herkese dağıtmışız o gün. Bu önemli bir şey. Adalet duygusu önemli bir şey. İkincisi bu çok söylenen bir şey var, liyakat. Yani bugünlerde çok önemli söyleniyor. İşi daha iyi yapan insanın hakkını vermek, değerini vermek ve her yerde gerekiyorsa sizin bırakıp ki sizden daha üstün olabilir, siz girişimci olursunuz. Bir insan her yerde en üstün olamaz. Orada onlara fikrinin dinlendiğini ve onların söylendiğini kabul etmek, hakkını vermek, bence bunlar gerekiyor. Bizim ülkemizde biraz az bu takdir kültürü. Takdir kültürünü zaten artık ama yeni startuplar çok yapıyorlar. Çünkü Amerikan kültürüyle büyüyorlar onlar da. Amerikalılarda çok fazla takdir var da samimi değildir.
Orada da öyle bir sorun var.
Onlarda hiçbir şey samimi değildir ama bizde de takdir kültürü yoktur. Bizde bir şeyi kötü yaptığın zaman hatayı kabul etmek. Hata yapmaya tolerans logonun kültüründe çok önemli. İnsanları hata yapmaya teşvik ederiz. Öğrenmeyeni biz ancak işten çıkartırız.
Tam onu diyecektim. Hata yaptın, oradan ne aldığın önemli.
Kesinlikle korkma. Zaten bu şirketin girişimci kültürünü sürdürmesinin sebebi bu. Niye hala önünde duran bu probleme bir çözüm yapmadı, hata yapma korkusuyla bir iş yapmıyor? Bu logoda negatif bir şeydir. Bence bunlar bir insana değer verildiğini hissettirme açısından çok önemli. Bugün işte insan kaynakları departmanları da kuruldu. Bu konuda çok daha teknik işler yapılıyor ama yani en önemli olan insanlara değer verildiğini hissettirme olduğunu düşünüyorum. İlk günlerden kalan bugün çok daha fazla yapılar. Yoga saati var, şusu var, busu var. Ama sadece bunlarla olmuyor. Yani bunların hepsini de yapıp insanlara değer verdiğini hissettirmiyorsan bunlar ne yani derler işte.
Süper. Biraz şeye de değinmek istiyorum. Ventures yapısı. Hali hazırdaki işte yapmış olduğunuz yatırımlar ve bir yandan biraz süreyi de iyi değerlendirmek adına son 200 soruya da geldik. Sohbette o kadar güzel gitti ki buraları da böyle atlamadan da bitirelim istiyorum. Liderliğin de birkaç safhası var ya. Yani şöyle var daha doğrusu. Başlangıç aşamasında bir sizin hani o bilgisayarı aldığınız ve işin böyle başına oturduğunuz işte şu anki bir kocaman bir ekibin olmadığı bir safha var. Bir arada geçiş var yani ki büyüme sancısı da yaşamak çok da zorlu bir şey ve onu yönetmek de zor bir şey. Bir de işte şu anda geldiğiniz ve hatta belki de gitmekte olduğunuz gibi daha da büyüyen bir dünya var. Burada işin liderler tarafından, çalışan tarafını konuştuk. Orada ne gibi özellikleri olmalı? Bir de son olarak hemen bunun ardına da sizin girişimcilik adına şu anda neler yapmaya devam ediyorsunuz? Yatırımcılık tarafında neler yapıyorsunuz? Onları da alabilirsek çok sevinirim.
Şöyle söyleyeyim. İnsana yaşadıkları bence lider yapıyor. Yani böyle eğitime giderek ben çok fazla liderlik olunabileceğini düşünmüyorum. Bir de bir kimsenin her konuda liderlik yapabileceğini düşünmüyorum. Yani aslında herkesin bir liderliğine ihtiyaç vardır. O da genelde bildiği alanda olmak zorundadır. Çünkü bilmediğin alanda liderlik de yapamazsın. Ama liderliğin zaman içinde belli teknikleri oluşmaya başladı. Çünkü birincisi işte insanlara değer vermek. O insanların çünkü takım ruhu oluşturabilmek o liderlik gerektiriyor. Liderlik ruhu olan insanların bu tekniklerle kendilerini geliştirebileceklerini düşünüyorum. Ben birçok liderlik kursuna gittim. Ama hepsinin birbirinin benzeri olduğunu düşünüyorum. Hepsinde de hemen hemen aynı şeylerin bir farklı şekilde anlatıldığını düşünüyorum. Ben çok eski kitaplardan okuduğum birkaç şeyi yapıyorum. Bunlar benim zaten liderdim. İnsanlar bana bakıyordu da ben yanlış yapıyordum. Yanlış yapmamı engelleyen unsurlar olmaya başladı. Ben bu Kate Blanchard'tır galiba. Onun situational leadership, durumsal liderlik metodolojisini hep uygularım. Herkese de tavsiye ederim. Belki de mühendis kafasına çok yattığı için. Çünkü tık tık tık tık. Halbuki liderlik veya iş dünyası böyle formüle dökülebilecek bir şey değil.
O kadar matematiksel bir
dünyası yok. Öyle olması mümkün değil. Ama belli modelleri ben uygulayabiliyorum, uyguladığım zaman çalışıyor diye söyleyebilirim. Bence liderliğin ikinci yanlarından bir tanesi yaptığın işi iyi bilmek lazım. Çünkü inandırıcı ve güven verici olmak lazım. Yani iki tane şey her yerde, iş dünyasının önemli şeyi var. Bir tarafta yetenekli, yeterli olmak, öbür eksende de güvenilir olmak, dürüst olmak gerekiyor. Yani buraların ikisini birleştiren insanlar bunların peşinden gidiyor. Bu adam söylediğini yapabilecek bilgi ve beceriye sahip mi? İkincisi, ben bu adamla birlikte hareket edersem kazık yer miyim, zarar görür müyüm gibi bir takım duyguları karşı durabilecek güven duygusu. Bence burada güven ve dürüstlüğün de çok büyük önemi var. Yani yalan söylememek, gerçekleri konuşmak, olduğu gibi davranmak vesaire. Bunlar temel insanlık faktörleri. Bunları yapıp bazı liderlik teknikleri de uygulanarak çok güzel liderlik yapılabilir diye düşünüyorum. Herkesin de liderliğine ihtiyaç var. Onu da söyleyeyim.
Ne olarak diyorsunuz bunu tam yani ufak
şu açıdan bir kurumun içinde çünkü bir kimse her şeyi bilemez, her konuda yeteneği olamaz. İşte orada o liderlik kültürünü oluşturmak yani lazım
o
ki
o sorumluluğu alabilme gibi diyorsunuz.
Alabilmeli gelip bir yerde yani şimdi geminin içindesiniz ve geminin en dibinde bir tane delik var. Onu bilen adamın orada alarmı verip harekete geçirebiliyor olması lazım.
O girişimcilik ve yatırımcılık tarafıyla ilgili.
Demin de şey anlattığım gibi bu girişimciliğimin bir şahsi bir de logo içinde sürdürdüğümüz var. Üç ufuktan bahsettik ya bu özellikle disruptive olabilecek işleri biz ya spin-off'lar yaparak ya da küçük şirketlere, girişimlere yatırım yaparak orada girişimlere destek olarak ama ana gövdenin dışında tutarak desteklemeye çalışıyoruz. Ve böylece Logo Ventures diye bir yapı kurduk. Burası şu anda başka yatırımcıların da girmesiyle 25 milyon dolarlık bir fon oluştu. 10-12 tane mi ne yatırım yaptık ve her hafta hemen hemen bir vaka inceliyoruz. Bu bir tane konu. Logo böyle şeyler yapıyor. Kendi içindeki firmaları da bazen bakıyoruz ki bu firma logonun toplam şeyi içinde yavaş gidebilir. Onu spin-off yapıyoruz. Ayırıyoruz ve ayrı bir yönetime şey yapıyoruz.
Daha gene hızlı gidip büyüyebilsin.
Daha büyüyebilsin diye. Bir de benim kendime kurduğum melek yatırımcı ve girişimci olarak yaptığım işler var. Melek yatırımcı olarak yaptığım en güzel yatırımlardan biri bu Pino Robotics'tir. Sadece çocuklara eğitim yapan küçük robotik tool'lar üretiyoruz. Bunu yapan girişimciye 3-4 sene önce destek oldum ve bununla birlikte biz açıkçası Türkiye'de çok yerlerde maliyetleri çok düşürerek yerli ve milli robotik kitler ürettik. Yani ve bu kitlerle işte Diyarbakır'ından Elazığ'ına, İstanbul'undan Antalya'sına, İzmir'ine birçok yerlerde laboratuvarlar kurabiliyoruz. Öğretmenler yetiştirdik. Bu bir. Bir de benim son zamanlarda en çok vaktimi alan Timus, siber güvenlik aşı. Timus, pandemi sonrasında ortaya çıkan uzaktan çalışma dünyasında güvenliği nasıl sağlayabileceğimiz konusunda geliştirdiğimiz bir ürün ve bu ürünü Amerika'da pazarlama çalışıyoruz. Çeşitli VC'lerden de yatırım da aldık. Şu anda satışlarımız başladı. Konuda başarılı olacağımıza inanıyorum artık. Umudumuz işte 2024 yılı içinde daha büyük bir yatırım alıp bu işi çok daha büyük noktalara getirmek. Orada da söyleyeyim, hala logodaki birikimimizi kullanıyoruz. Bayilerle satıyoruz. Amerika'da bayilik sistemi kuruyoruz. Ürünü standartize etmeye uğraşıyoruz vesaire vesaire.
Ne kadar güzel. İşte orada bir tane o kurulmuş olan yapılar.
Başka bir şey bilmiyoruz ki.
Çıkarılmış olan dersler ama çok değerli işte yani. Çok da güzel götürüyor. Bir de aslında dikkati çeken bir şey daha var. Belki dinleyicilerden de sorgulayan olabilir. Hani neden bir yatırım ihtiyacı var? Sonuçta hani sermaye yetmiyor gibi bir şey de olabilir ama ben şunu tahmin ediyorum. Farklı know-how'lardan da beslenebilme, yani smart money'e ulaşabilme, yani paranın ötesinde bir aslında destek alabilme.
Bence de bu genelde Türkiye'de bazı insanlarda bu şey var. Küçük olsun benim olsun. Böyle bir şey yok. Para sahibi de her parada alınmaz. Gerçekten smart tamam. olması lazım. Bunu arayıp bulmak lazım. Çünkü sizin sahip olamadığınız ilişkilere sahip olabilir, bu bir. İkincisi, sahip olamadığınız bilgilere sahip olabilir. Ben bunun çok büyük katkısını görüyorum. Her şeyi sizin bilmeniz mümkün değil. Her şeyi sizin düşünmeniz de mümkün değil. Türkiye'nin de en büyük şeyi girişimcilik. Bunlardan büyük değerler yaratmak istiyorsak böyle kabuğumuzun içinde ömrümüzü tüketmememiz lazım.
Aynen öyle, katılıyorum. Valla çok keyifli bir sohbet oldu. Bu tarz böyle deneyimleri, yani ben böyle sizi anlatırken hani aklımda böyle o bazı sahneler oluşarak dinliyorum. Gerçekten çok değerli bir şey. Umarım şu anda sesimizin kulaklarda çınladığı dostlar da bizi o şekilde dinleyip bunu içselleştirip kendilerine iyi notlar almışlardır ki hem anlattığınız metotlar vardı hem de oradan deneyimler vardı. Bence tam da işte kanalın amacı hani gelişim yolculuğuysa o gelişim yolculuğunda bir taş en azından ileriye doğru götürmüşlerdir diye düşünüyorum kendilerini. Son olarak burada sohbeti tamamlarken klasik bir sorumuz var. Dinleyicilerimize bir içerik olarak şey tavsiye etmek isteseniz, özellikle burada profesyonel hayattaki kişileri baz alırsak, kitap, dizi, film, podcast, metot, yaklaşım, artık siz ne tavsiye etmek isterseniz.
Vallahi ben hiçbir şey tavsiye etmeyeceğim. Çünkü şöyle bir şey var. Düşünce zenginliği için her şeyi okumanız lazım. Öyle bir kitap okudum hayatım değişti. Öyle bir olay yok. Rus klasiklerini de okuyacaksın kardeşim. Türk edebiyatını da okuyacaksın. Dünyayı takip edeceksin. İş kitaplarını da okuyacaksın. Sadece kişisel gelişim kitaplarını okuyarak hiçbir yere gelinebileceğini sanmıyorum. Yani kere sonunda diyorsunuz ki pazarlayacaksınız ürünü. Pazarlamak demek toplumu ve insanı tanımak demektir. Ya bunu tanımak için çok geniş bir kültüre ve bakış açısına sahip olmanız lazım. Benim düşüncem, bulabildiğiniz her şeyi okuyun.
Süper. Ama tavsiye almış
olduğu şeyleri
yine.
Okuyun ama.
Aynen. Evet, süper. Evet. Tekrardan teşekkür ediyorum. Durul Bey, ağzınıza sağlık. Yani sizin de böyle yıllar sonra bu şekilde, hani geçen olarak çok böyle ayaküstü ve yıllar önce bizim de girişimciliğe ilk adım attığımız ve böyle hata üstüne hata, acemilik üstüne acemilik yaptığımız
korkmayın,
bir dönemde.
Korkmayın, yapın.
Tabii. Şimdi oradan çıkardığımız derslerle daha da iyi bir noktadayız inşallah. Da devam edeceğiz. Bu şekilde tanışıp bu sohbeti yapmak benim için de çok değerliydi. İnanıyorum ki dinleyicilerimiz için de çok da keyifli bir sohbet oldu. Sağ olun, var olun.
Çok teşekkür ederim. Siz de sağ olun, var olun.
Teşekkür ederiz. Evet sevgili gelişim yolculuğu dinleyicileri, bir bölümün daha sonuna geldik. Gelecek bölümlerde yeniden buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, merakla, yenilikle ve hata yapmaktan korkmadan kendinize dersler çıkartarak kalın lütfen. Görüşmek üzere, sevgiler.